Ayrım 12, Yazılamayanlar. Sabahattin Önkibar, sayfa 170. Necdet Özel dönemi. Hakkını yemeyeyim, İlker Başbuğ baştan yaptığı hatayı, yani tutuklamaları olur vermeyi sonradan telafiye soyundu ve bunun bedeli olarak 2 seneden fazla hapis yattı. Özkök, Büyük Anıt, Başbuğ, Özel ve Akar'ı kıyasladığımda İlker ile Hulusi Paşaları diğerlerinden ayırıyorum. Tabii İlker Paşa'yı da bugünkü olumlu çabaları nedeniyle AKP hükümetinin savunma bakanı Hulusi Akar'dan ayırıyorum. Özellikle de Necdet Özel'den ayırıyorum. Zira TSK'da en büyük yıkım onun döneminde oldu. Zira bütün FETÖ'cüler onun komutanlığı esnasında general yapıldı. Kuşkusuz burada kastım bu isimlerin hain şu bu olması değil, kifayetsiz ve yani yetersiz komutan olmalarıdır. Gerçek komutanlık yapabilselerdi TSK imaj ve moral olarak bu yıkımı yaşamazdı. Hep yazıp söylediğim gibi bu kitabımda yine tekrar edeceğim. Bu devletin ve milletin teminatı sadece bu ülkenin ordusu olabilir. Anadolu'da güçlü bir ordunuz olmaz ise varlığınızı sürdüremezsiniz. CIA Mossad aparatı FETÖ'nün Ergenekon balyoz operasyonu işte bunun için, yani TSK'yı etkisizleştirmek içindi. Türk ordusunun zaafa uğratılmasıyla akıl almaz şeyleri yaşamaya başladık. Bu bakışım askercilik değil, nasıl ABD Pentagon sayesinde imparatorluk ise Türkiye ancak güçlü ordusuyla bu coğrafyada var olabilir. Devletimizin teminatı AKP'lilerin ifade ettiği milletimiz değil, ordumuz olabilir. Ayrıca bizde ordu milletimizin içinden çıkmıştır, yani onu temsil etmektedir. Buradan hareketle hala sürdürülen asker düşmanlığına isyanım var. TSK'yı FETÖ'ye yendirdiler. 15 Temmuz bahane edilerek askeri liselerin kapatılması gaflet ötesidir. Aynı şekilde askeri hastaneler olayı bühtandır. Ciddi hiçbir devlet ordusunu polis ve zabıta gibi görmez. Bizdeki son manzara budur. Yukarıda ifade ettik, iyi komutanlar yetiştirememişiz. Yetiştirebilseydik Türk ordusu ilkokul mezunu bile olmayan sümüklü Fethullah alçağına yenilmezdi. Asker Türklerde kahramandır. Kahramanlar konjonktür ve güçlerine göre değil, ülkelerinin bekasına göre tavır alırlar. Maalesef 28 Şubat'ta aslan kesilen generallerimiz Ergenekon ve Balyoz'da kedileşip pıstılar. Neymiş efendim, demokrasiye bağlılık gereği böyle davranmışlarmış. CIA Mossad casus örgütü FETÖ ile demokrasi tramvaydır diyenlere karşı demokrasiye bağlılık türküsü tüttürülür mü? Bunun adı acizlik ve demokrasi kavramına sığınmaktır. Türk ordusu kolpacılık yapmaz, güçsüze çullanmaz, ilkelerinin gereğini yapar. 28 Şubat'ta kuru kabadayılığa soyundular. Peki aynı şeyi 2008'den sonra niye yapmadılar? Tırstılar. İktidar ile FETÖ'den korktular. Komutanlar ülkeyi değil kendi ikballerini düşündü. 5000 yıllık Türk ordusu geleneğinde böyle bir şey yok. Lakin NATO'ya gireli beri bu duruş ve gelenek bozuldu. Hilmi Özkök ve Kıbrıs. Öyle olmasa Kenan Evrenler ABD istedi diye darbe yapmaz. Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt ve Necdet Özel gibiler bu kutlu kuruma komutan olamazlardı. Hilmi Özkök deyince o anı hiç unutamıyorum ki daha önce yazdım. Yıl 2001, Ankara Gazi Ordu evindeyiz. Hilmi Özkök o akşam Kara Kuvvetleri Komutanı rütbesini takıyor ki bunun anlamı müstakbel Genelkurmay Başkanı olmasıdır. Bana ve meslektaşım Mahmut Bulut'a aynen şunu söylüyor. Kıbrıs konusunu başımızdan atmalıyız. Zira uluslararası her zeminde karşımıza çıkıyor. Bu ifade karşısında dehşete düştüm ve gazeteci kimliğimle Türk ordusunun Kara Kuvvetleri Komutanı'na abartısız ayar verdim. Paşa, o rütbenizle böyle bir şey söyleyemezsiniz. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Ne demek Kıbrıs'ı başımızdan atmalıyız? Bunu biz veya başka biri söylese Türk ordusunun kara kuvvetleri komutanı olarak susturacağınıza siz söylüyorsunuz. Vatansever bir Türk olarak bu sözlerinizden hicap duydum. Yarın bunu gazetemde yazacağım. Özkök paniğe kapılıp şu karşılığı vermişti. Sakın yazma, ben yazılmamak kaydıyla söyledim. Tekrar ediyorum, ben bunu yıllar önce yazdım ve Özgök, hayır ben böyle bir şey söylemedim diyemedi ki, Mahmut Bulut şahittir. Derin devlet askerdi. Hal bu ise gerisini siz düşünün. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünkü çöküşünde TSK'yı yöneten bazı komutanların direkt sorumluluğu var. Rahmetli Demirel yıllar önce şunu söylemişti. Türkiye'de derin devlet askerdir. Bu ifade aslında olanı afişe etmekten ziyade olması gerekendir. TSK'daki seferberlik örgütü derin devletin bir kurumuydu. AKP iktidarı FETÖ'nün ısrarlı talebiyle bu yapıyı afişe edip mensuplarını tasfiye etti. Hayır, iddia edildiği gibi bu ülkenin derin bir devleti yoktur. Dizi filmlerde var olan, sözde aksakallar gibi derin devlet unsurları olsaydı, ülkemizde ne siyasal İslamcılar yönetime gelebilir, ne de FETÖ gibi bir çete devleti ele geçirebilirdi. Derin devlet artık yok. Buradan hareketle, ah keşke öyle bir derin devletimiz olsa diyorum ama maalesef yok. Bakın, böyle bir kurum dün Osmanlı ve Britanya'da vardı. Bugün ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Rusya ve Fransa'da var. Derin devlet denilen şey devleti koruyan yapıdır ve gerçek devletler de mevcuttur. Bizde yoktur. Çünkü gerçek bir devlet değiliz. TSK'daki son komutanlar bağlamında bir notumuz da şudur. Bunların tamamı hak ettiği için o makama gelmedi. Konjonktürün sonucudur. Mesela Çevik bir çılgınlıklar yapmasa Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olamazdı. Özkök'ün komutanlığa gelmesi noktasında Ahmet Necdet Sezer sorumluluk sahibidir. Zira Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Ecevit'in ısrarlı ikazlarını görmezden gelmiştir. Peşi sıra gelenler ise bozulan silsilenin devamıdır. Hele hele Necdet Özel, bırakın komutan, orgeneral olması bile tamamen konjonktüreldir. Afrika Ligi'ndeyiz. Devletteki çöküşün bir diğer ayağı eğitimdir. Yukarıda işaret ettik. İktidarın tek politikası orta öğretimi İmam Hatip'e endekslemekti. Bunun adı inanç ve kimlikler üzerinden siyaset yapıp ülkeyi yönetmektir. Oysa bu ülkede İmam Hatipleri kuran Cumhuriyet, yani Mustafa Kemal'dir. Amacı münevver din adamı yetiştirmekti. Bu güzelim kurum daha sonra siyasallaştırılıp politik kuruluşlara arka bahçe yapıldı. Derken bu iktidarla beraber İmam Hatipli olmak kutsallaştırıldı. Sonuç ortada. Türkiye eğitim kalitesinde yine Afrika Ligi'nde. İmam Hatipler misali kale gördükleri bir başka yapı Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Maalesef bu yapı AKP ile beraber tamamen siyasallaşmıştır. Diyanet bugün AKP'nin yan unsuru gibidir. O kadar ki camiler bile adeta AKP teşkilatları işlevindedir. Düşünün, iktidar mensupları camilerde siyasi toplantılar yapmaya ve orada yemekler vermeye başladı. Bunun adı din istismarının ötesinde İslam'ın böğrüne hançer sokulmasıdır. Zira AKP'li olmayanları İslam'ın karşısına çıkarıyor. Çok partili rejime geçeli beri din siyasette her zaman kullanıldı. Lakin bugünkü tablo cinnet halidir. Kılıçdaroğlu'nun cenaze namazı. Aklım almıyor. Bir cumhurbaşkanı bir vatandaşın evine gider, orada Kur'an okur. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ama söyleyin, okunan o Kur'an nasıl internete konulur? Böyle bir şey cumhurbaşkanına rağmen olamaz. Zira hiç kimse bunu göze alamaz. Öyleyse Cumhurbaşkanı buna nasıl ve neden izin verir? Bunun adı Kur'an'ın siyasi imaj adına kullanılması değil mi? Keza bir cumhurbaşkanı birinin cenaze ve cuma namazı kılmasına nasıl karışır? Böyle bir yetkiyi kimden almıştır? Siyaseten zora düşüldüğünde inancı bu şekilde kullanmanın nedir adı? Son olarak şuna da tanık olduk. Toplum ekonomik kriz altında inliyor, enflasyon, faiz şaha kalkmış, piyasalar panik halinde. Cumhurbaşkanının gündemi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıldığı cenaze namazı. Var olan ekonomik çöküşü Kılıçdaroğlu ve namaz ile takas peşinde. Söyleyin, bu mudur dindarlık ve dava adamlığı? Partiler cemaat, liderler şeyh. Hazindir bu tavrın müşterileri hala var. AKP'yi din gibi görenler tükenmedi. Bugünkü partileri cemaat gibi görenler var. Şeyh, pardon, lidere iman ve biat var. Sorgulama ve itiraz yok. Lider ne derse var bir keramet deniliyor. Küçük partiler ise siyasi şirket misali. Biri milliyetçiliği, diğeri solculukla Atatürk'ü pazarlıyor. Bir başkası Muhsin Yazıcıoğlu'nun itibarına. bir büro kurup tabela asıyorlar, gelsin mebusluk ve hazine yardımları. İktidar olmak diye bir hedefleri yok, her şeyin çivisi çıktı. İşte bu dağınıklıktan cesaret alan Tayyip Erdoğan siyasi mühendisliklerle hep zirvede. Bırakın bugünü, yarını bile dizayn için atakta. Damat Berat'ı parlatıp geleceğin cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Mümkün mü? Algı mühendisliği yapılarak belki diyeceğim, lakin zor. Zira kendi mahalleleri bile artık bu kadarı fazla demeye başlayıp iktidarı topa tutuyor. Sarayda lale devri. Abdurrahman Dilipak gibi popüler İslamcı yazarlar bile aynı çizgide. Israrla tövbe edin çağrıları yapıyor. Bunun okuması inanç bezirganlığının düşüşe geçmesi değil mi? Siyasi olarak düşüşe geçtiniz mi bazı şeyler örtülmüyor. Yakın geçmişte çok umursanmayan Sayıştay raporları şimdi herkesin dilinde. Sarayın yıllık harcaması 658 milyon, eski parayla trilyon. Bunun günlük karşılığı 1 milyon 800 bin lira demek. Evet, saray bir günde bu kadar para harcıyor. Uçan saraylar, onlarca köşk, yüzlerce araç derken bu bir harcama rakamı. Böyle bir şaşanın dünyadan örneği yok. Tuhaflık bunları yapanın İslamcı gelenekten gelen bir iktidar olması. Soruyorum, mütevaziliğin zirvesi olan Hazreti Muhammed'i ölçü almak böyle mi olur? Tweet mesajındaki şu ifade önemli. Davayı iktidarda kalma hırsına dönüştürme. Bunun açılımı şudur. Dava İslam artık, amaç değil araçtır. İslam tarihinden bir örnek. Ebu Zer ile Muaviye. Adı Hazreti Ebu Zer. Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü ve cesaretiyle övdüğü bir güzel adam. Bir gün yolu Şam'a düşer. Vali Muaviye ona sorar. Ya Ebu Zer, sarayımı nasıl buldun? Ebu Zer şu karşılığı verir. Ey Muaviye, eğer bu sarayı kendi paran ile yaptın ise bunun adı israftır. Yok, kendi paran ile değil de halkın parasıyla yaptın ise bunun adı ihanettir. Böyle bir şeyi ancak firavunlar yaptı ve yapar. Bu menkıbeyi ben uydurmadım. Bütün İslam eserlerinde mevcut. İslamcı ya da dindarım diyen herkes de bunu bilir. Öyleyse bugünkü şaşaa tablosu ile mevcut iktidarı siz yorumlayın. İnanç veya din noktasında hükmümüz şudur. Türk insanı bugün din yorgunudur. Hem siyasi iktidar hem cemaatler bunun yegane sorumlusudur. Yapılan onca sözde İslamcı uygulama veya dayatmaya rağmen İslam'a yönelişin tersine ondan kaçış var. Camiler artarken cemaat azalıyor, dindarlık imaj yapıldı. İslam Allah'ı, ahireti, ahlakı ve sevgiyi değil, türban takmak gibi şekilciliklere dönüştürüldü. Futbol ve reis. Çöküşümüze sektörel bir örnek futbolumuzdur. Türk futbolu can çekişiyor. Abartısız bütün kulüpler borçlu ve haciz kıskacında. Harcanan milyarlarca dolara karşın son 16 yılda uluslararası tek bir başarımız yok. Sporuyla futbolun bir politikası yok. Altyapı ve sporcu yetiştirmek gibi bir arayışın içinde olunmadı. Yapılan sadece büyük statlar. Ki bunun amacı yandaş müteahhitleri zengin etmekte. Tersi olsa gençler için semt sahaları yapılır ve kulüplere altyapı mecburiyeti getirilirdi. Futboldan anladıkları reis ne derse o olmalı bakışı. Öyle olduğu için onun sevdiği takımlar eller üstünde. Başakşehir örneği biliniyor. Kasımpaşa keza belli, Rize Spor aynı şekilde. Bunların finansmanından yönetimine sarayın etkileri ve katkıları olduğu sürekli yazılıyor. Beşiktaş ile Galatasaray bile son dönem saraya göz kırptı. Fikret Orman ile Abdurrahim Albayrak'ın Erdoğan'a yakınlaşmaları biliniyor. Karşılığını da aldılar. Özellikle Beşiktaş Kültür Bakanlığı uzmanlarının itirazına rağmen yeni stadını aynı yerde yapabildi. Tayyip'e sadece onlar direndi. Stadyumun finansmanında iktidar katkısı ortada. Aynı şekilde Galatasaray bedavadan stat sahibi oldu. Aslında Erdoğan Fenerbahçeli. Öyleyken ona mesafeli, niye mi? Fener'i kontrol altına alamadı, yani istediği isim başkan olamadı diye. Doğruya doğru, Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilip ona hayır diyebilen tek camia Fenerbahçeliler. Fenerbahçe camiası birkaç kere direnç gösterdi. Birincisi malum FETÖ'ye karşı meydan okumasıydı. Hem camia hem Aziz Yıldırım hapse girme pahasına dik durdu. Ardından Aziz Yıldırım'a karşı aday çıkarılması. İş adamı Mehmet Ali Aydınlar Yıldırım'a karşı aday yapıldı. Bilal Erdoğan'ın aydınlar lehinde tavır koyduğunu gösteren telefon tapeleri basında yayınlandı. Fener Tayyip'i iki kere yendi. Öyle iken, yani Tayyip Erdoğan'ın desteğine rağmen Mehmet Ali Aydınlar oyların %10'unu bile alamadı. İyi bir Fenerbahçeli olan Erdoğan'ın bu tavrı iki nedene dayanıyordu. Birincisi Fenerbahçe kulüp yönetimini kontrol altına almak, diğeri Fenerbahçe'deki dik duruşuyla popüler olan Aziz Yıldırım'ın siyasete girip muhalefet saflarında yer alması ihtimaline karşı önlem. Ama olmadı. Erdoğan ilk defa bir seçimde istediği sonucu alamadı. Kendisi yarışmadı lakin örtülü olarak desteklediği isim kaybetti. Bu sebeple Fenerbahçe camiasına çok kızdı. İlginç husus sonraki seçimde tablonun tamamen tersine dönmesiydi. Erdoğan son Fenerbahçe kongresinde daha önce karşı çıktığı Aziz Yıldırım'ı destekledi. Bunu gizleyerek değil, alenen yaptı. Fenerbahçe kongresinin hemen arifesinde tecrübe kazanmalı diyerek Yıldırım'ı işaret etti. Niçin mi bu birbirine zıt tavır? Aziz Yıldırım'a Ali Koç'un rakip olmasından. Tayyip'ten Ali Koç için Rahmi Bey'e elçi. Erdoğan'ın aslında Ali Koç ismiyle şahsen bir sorunu yok. Ancak onun seçimde Cumhurbaşkanı adayı olabileceği haberleri canını sıktı. Ali Koç'un Cumhurbaşkanı adayı olabileceği haberini Türk medyasında yazan bendim. Çok iyi yetişmiş, ailece çok büyük zengin olması hasebiyle yolsuzluk yapma ihtimali sıfır olan ve yine vatanseverliği ailece kanıtlı, genç, yakışıklı ve hitabeti çok iyi olan birinin toplum tarafından benimseneceği fikrinin İstanbul'da önemli isimler tarafından masaya yatırıldığını öğrendim. Bilgiye dayalı bu haberin medya ve toplumda büyük ilgi gördü. Evet, Ali Koç ismi daha tevatür bile değilken fevkalade benimsendi. Tayyip Erdoğan tam o günlerde sık yaptırdığı anketlerin ikisinde Ali Koç isminin adaylığını halka sordurdu. Gördüğü orana şaşırdı. İki ayrı araştırmada da kendisinden sonra en çok oyu Ali Koç alıyordu. Bu anketi haliyle sakladılar. İlaveten Ali Koç izlenmeye alındı. Ethem Sancak aracılığıyla Rahmi Bey'in nabzını yokladılar. Rahmi Koç politika mı? Asla deyince rahatladılar. Diyeceksiniz ki aile siyasete girmeme kararı aldıysa Tayyip Erdoğan, Ali Koç'un neden Fenerbahçe'ye başkan olmasını istemedi? Cevap şudur, aynı Rahmi Koç'a oğlu Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı da soruldu. Rahmi Bey ona da hayır diye cevap verdi. Erdoğan Ali Koç'tan niye çekiniyor? Ancak Ali Koç diretti, babasıyla halasını ikna etti ve aday oldu. Gelecekte benzer şey olabilir. Aile hayır dese bile Ali Koç diretip Cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Bütün bunlar düşünülerek Tayyip Erdoğan Ali Koç'un Fenerbahçe'ye aday olmasını istemedi. Gerekçesi Ali Koç'un Fenerbahçe sayesinde gençlerle, geniş kitleler tarafından tanınacak olmasıydı. Tanınmaya bir de sportif başarılar eklenirse Ali Koç efsane olup siyasette iktidarın başına bela olabilirdi. Ali Koç ismi Erdoğan için şu anlamda önemli. Genç ve donanımlı olmasına ilaveten çok parası var. Batı ve Rusya dahil her yerden destek alabilir. Siyaset üstü bir isim. Dolayısıyla siyasetten yorgun düşen toplum ona akabilir. Ayrıca parası ile birkaç TV kanalına sahip olabilir, birkaç gazete kurabilir. Bu şekilde medya ambargosu ile sansürü aşabilir. Ali Koç ismini başkaları gibi hemen tasfiye etmek kolay değil. Zira Koç ailesinin çocuğu. Ona takınılacak cebri bir tutum sıradan insanlardan farklı akisler yapar. Buradan hareketle Erdoğan onun Fenerbahçe'ye başkan olmasını istemeyip bir önceki dönem karşı çıktığı Aziz Yıldırım'ı işaret etti. Sonuç Erdoğan için bir kere daha hüsran oldu. Ali Koç'u itibarsızlaştırın talimatı. Ali Koç müthiş bir rüzgar estirdi. Oy kullanan 20 bin civarı eğitimli seçmenin büyük çoğunluğunun desteğini aldı. Aziz Yıldırım kendi kaydettiği üyelerden sadece %20 civarı oy alabildi. Fenerbahçe bu şekilde Erdoğan'ı bir kere daha hayal kırıklığına uğrattı. Ali Koç'un seçilmesi yandaş güruhta endişeyle karşılandı. Bunun yansıması olarak ilk andan itibaren ona açıktan tavır alındı. Bu tespitimin belgesi saray medyasında Ali Koç'la ilgili yapılan haberlerdir. Mesela A Haber kanalı, mesela Yeni Şafak gazetesi, mesela Sabah gazetesi, mesela Akit gazetesi. Hala her fırsatta Ali Koç ile Fenerbahçe'ye saldırıyor, provokatif haberler yapıyorlar. Fenerbahçe taraftarını Ali Koç'a karşı kışkırtmak istiyorlar. Oysa Ali Koç Türkiye'nin en çok reklam veren holdinginin veliahtı. Futbol bahanesiyle ona düşmanlık, medya için aslında akılcı değil, zira reklamları kestirebilir. Hele hele bunu A Haber gibi o holdingden sürekli reklam alanların yapması çok dikkat çekici. Belli ki hadise talimatın yerine getirilmesi, belli ki Koç'tan gelecek reklam ve paranın ötesi hesaplanıyor. Belli ki Ali Koç'u itibarsızlaştırın emri alınmış ve o emir yerine getiriliyor. Bunun okuması Ali Koç'tan siyaseten çekinilmesi ve bugünden önlem alınmasıdır. Ali Koç şu ana kadar siyasete girebileceği noktasında zerre bir işaret vermemesine karşın var olan özellikleri ya da potansiyeli birilerini vehme soktu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 185.